Ayrım 5.
Köşede yakışıklı ve şık bir genç duruyordu. Bana merdivenleri göstererek "Yukarıya buyurun," dedi. Villa şeklindeki lokantanın ikinci katı mutfak ve bürodan oluşuyordu. Yukarı çıktığımda bana "Hesaba itiraz mı ediyorsun?" diye sordu. Evet deyip anlatmaya başlarken birden "Dövün!" diye emretti. Kendisi ve birisinin adı İsmet olan iki iri yarı adam birden bana vurmaya başladılar. Aşağıda yemek yiyenlerden yardım istemek amacıyla ben aşağıya doğru bağırdıkça daha acımasız bir şekilde yumruklar inmeye başladı. Gömleğim yırtıldı, saatim düştü ve üstüm başım kan içinde kaldı. Sonra merdivenlerden aşağı sürükleyip kapının önüne attılar beni. Tipik bir film sahnesi gibiydi sanki. Kapıdaki taksi şoförleri de benimle hiç ilgilenmediler. Bir süre sonra merak edip beni aramaya dışarıya çıkan Füsun, yolda beni perişan bir vaziyette buldu. Doğal olarak çok yakın olan Etiler Polis Karakolu'na gittik. Komiser ve karakol yetkilileri bizimle hiç mi hiç ilgilenmediler. Basına ve avukatıma haber ulaştırınca zorunlu olarak yanıma bir polis vererek beni tekrar Damerano'ya yolladılar. Adının daha sonra Aytek olduğunu öğrendiğim genç masa başında hesaplarla ilgileniyordu. Onu göstererek "İşte burada, kendisinden şikayetçiyim," dedim. Görevli polis bana sinirlenerek sesimi kesmemi söyledi. Sonunda birlikte karakola döndük. Aytek evindeymiş gibi rahattı orada. Polis memuru beni hastaneye sevk etmek için yazı hazırlamaya başladı ve kimliğimi istedi. Aytek polisten önce kimliğimi alıp bakınca "Hangi hakla benim kimliğime bakıyor? Onun kimliği nerede?" diye sordum. Sorumun üzerine gayet pişkin bir şekilde "Biz onu tanıyoruz," dediler. Evet, polislerle Damerano gerçekten birbirine çok yakındı. Aytek koridorda bir aşağı bir yukarı volt atıyordu. Cep telefonu ile heyecanla onları birbirine anlatıp benim ismimi telaffuz ediyordu. Sonuçta yanımıza verilen bir polis ile Şişli'deki Eftal Hastanesi'ne gittik. Çürüyen ve kanayan yerlerimin filmleri çekildi. Ardından da üst kattaki beyin cerrahi bölümüne gönderildim. Nöbetçi doktor beni tanıdı ve "Hocam geceyi burada geçirin, hayati bir tehlike olabilir," diye tavsiyede bulundu. Tanzim edilen rapor alan avukatım ve polis memuru karakola dönerken bir yanımda midesi yıkanan bir sarhoş, diğer yanında bıçaklanan bir çocuğun yattığı hastanenin ilk yardım bölümündeki yatağıma huzursuz bir şekilde uzandım. Bir süre sonra avukatım şişmanca bir adamla birlikte geri geldi. Aytekin ortağıymış. Adam, "Hocam," dedi. "Siz %100 haklısınız. Bu kaçıncı olay? Artık ortaklığımız sona erecek. Lütfen vereceğimiz parayı kabul edin. Şikayetinizi geri alın da iş yerimiz kapanmasın." Kesinlikle reddettim ve geri döndüler. Sabaha kadar hastanede zor şartlar altında bekleyip günün ışımasıyla birlikte evimin yolunu tuttum. Şikayetin devamıyla ilgili olarak Etiler Karakolu'ndaki komiserle telefonla görüşürken gece hastaneden gelen evrakların kaybolduğunu söyleyince artık isyan ettim. Sinirimden kan beynime çıkmıştı. Bağırarak "Şimdi valiliği arıyorum," deyince komiser birden "Tamam tamam buldum," dedi. Ne ilginç değil mi? Daha sonra karakolda ifade alındı. Bana teklif edilen para daha da arttı. Ama yine reddedince hep beraber Sultanahmet Adliyesi'nin yolunu tuttuk. Adli tıpta beni muayene edip raporları inceleyen genç bir doktor 10 günlük rapor yazınca olay yeni boyutlar kazandı. Basına hiçbir açıklama yapmayan Aytek Safkan ve avukatı gelip ricaya başladılar. Benim avukatım ise bu davanın kamu davası olacağını ve adli tatil sonrası nasıl bir gelişme yaşanacağından emin olmadığını söyleyince ben ani bir kararla basına açıklama yapmak şartıyla kendilerini affedeceğimi belirttim. Olay ertesi gün basında geniş yer aldı. Sanırım bu açıklamadan sonra büyük bir manevi ve maddi zarar uğradılar. Sahibi oldukları lüks restoranın müşterisi kesildi. Beşiktaş Belediyesi çöplerini almadı. Aytekin Londra'da bulunan ve Çerkez Ethem'in akrabaları olan ailesi olayı duyunca babasının üzüntüden kalp krizi geçireceğini söyledi. Aytek Safkan'ın ertesi gün Cumhuriyet Gazetesi'ne verdiği beyanatta "Orhan Bey buraya sık sık sarhoş gelir, hep olay çıkartır" gibi tamamen yalana dayalı sözler üzerine tekrar tazminat davası açmaya karar verdim. Neden böyle söylediğini bana telefonda "Hocam ne yapayım, durup dururken dövdük, diyemedim" şeklinde açıkladı. Bunun üzerine tekrar Damerona'ya bir basın toplantısı hazırlandı. Gerçeği basına izah edip Çekül Vakfı'na bir çek verdiler. Vakıf bu bağıştan dolayı bana bir kere bile teşekkür etmedi. Aytek Safkan acaba bana bunu niçin yapmıştı? Kendisiyle bir tek kelime bile konuşamamıştım. Önceden bana bir özel düşmanlığı da olamazdı. Çünkü beni tanımıyordu. O zaman geriye iki neden kalıyordu. Ya sadist olup dövmekten zevk alıyordu ya da personeline işte ben insanı böyle yaparım diye gözdağı veriyordu. Nasıl olsa Etiler Karakolu'nun öğle ve akşam yemeklerini onlar sağlıyordu ya. İnsanlar Türkiye'yi ben mi kurtaracağım? Bunlar mafya, uğraşılmaz gibi nedenlerle hakkını aramaz ve tüketici olarak tepki göstermezse toplumda telefonla milyarlar kazanıp devleti soyanlarla kabadayıların sağladığı haksız kazanç da fazlalaşacaktır. İşte bu haksız kazanca karşı vatandaşın tüketici olarak haklarını kullanma ve koruma mücadelesi ise benim yaptığım. Herkes bu şekilde tepki gösterirse her şey ne kadar farklı olur değil mi? Sevgili arkadaşım Esin Avşar. Esin'le dostluğumuz çok eski yıllara dek uzanıyor. Kolombiya Üniversitesi'nde okurken New York'ta kardeşi Profesör Doktor Oktay Sinanoğlu ile iyi arkadaş olmuştuk. Oktay genç yaşta kimya dalında aldığı profesör unvanı ile Amerika'da ün yapmıştı. İşte Esin'le ilk tanışmamız benim New York'tan döndüğüm 1973 yılına rastlar. O dönemde Esin, eşi Kerim Avşar'dan ayrılmış, gazino ve gece kulüplerinde sahneye çıkıyordu. Kızı Pınar ise Çamlıca Kız Lisesi'nde ortaokul öğrencisiydi. Bir gün Kerim Avşar telefon etti. Köheylan adlı piyeste birlikte rol aldığı Mehmet Ali Erbil'in kızı Pınar ile arkadaşlığından çok rahatsız olduğunu söyledi. Mehmet Ali Erbil'i Ayla Algan'ın Boğaz'da kiraladığı yalıda bulup tiyatro kariyerinin devam etmesi için bu arkadaşlığı sona erdirmesi gerektiğini söyleme görevi bana düşmüştü. Pınar Avşar daha sonra Eseniş Lisesi'ni biraz zor da olsa bitirdi ve ilk eşiyle evlendi. Bugün ise aktör Talat Bulut ile evli. İlk eşi Sadri ise daha sonra hayatını Şişli eski belediye başkanı Gülay Atı ile birleştirdi. Biraz magazin havadisi gibi oldu galiba. Türkiye'de benim sigara içmeme özgürlüğüm var deyip bu özgürlüğünü sonuna dek savunan, bu yüzden adı sigara cadısına çıkan Esin'le çevre bilincini yaymak amacıyla çok sayıda ortak konferanslar verdik. Televizyon ve radyo programlarına katıldık. Arion Yayın Evi'nden ikimizin de aynı anda birer kitabı yayınlandı. Esin sağlığına çok dikkat ederdi. Fakat Alman hastanesinde kaptığı menenjit mikrobu sonrası geçirdiği ciddi rahatsızlık ailesini ve onu sevenleri çok üzdü. Sonunda bir ay Türkiye'de ve bir ay sonra Fransa'nın en ünlü hastanesinde tedavi gördü. Ve onu böylece tekrar kazandık. Ülkemizin sanatından hiç ödün vermeyen Atatürkçü diplomatik sanat elçisi Esin Avşar, Aral'a nice sanat dolu başarılı çalışmalar diliyorum. Sayısız çevre konferansları, lütfen eklere bakınız. Herkes çevreci, herkes çevre konusunda eğitim faktörünün çok önemli olduğu konusunda hemfikirdir. Ama hiç kimse elini taşın altına koymuyor. Gelin zaman ayırın. Televizyonda bir maç, bir televole programı veya bir pembe dizi daha az seyredin. Toplumun bilinçlenmesi adına bir katkınız olsun diyoruz. Birçoğu maalesef çevre ağırlıklı bir televizyon programına katılmak için 1-2 saatini bile ayırmak istemiyor. Çünkü sonuçta para kazanmak yok. Oldukça zaman ve nefes tüketen bir konferanslara giderken tek bir sloganım var. O da artı bir. Yani bir konferansta bir kişiyi çevre adına kazansak kârdır. Bir kişi yaşanabilir bir çevre adına hayatında bir değişiklik yapsa bu bile bir kazançtır. Böyle düşünenlerin sayısı arttıkça gelecek kuşaklardan ödünç alarak kullandığımız bu yaşlı dünyada biraz daha fazla yaşama şansımız doğar diye düşünüyorum. Hani meşhur deniz yıldızı hikayesi vardır ya. Jamaika sahillerinde bir adamcağız sabahın erken saatlerinde kıyıya vuran binlerce deniz taşını bıkmadan, üşenmeden tek tek denize geri atıyormuş. Bir saygıdeğer hanım uzun süre bu ünlü yazarı seyrettikten sonra dayanamayıp yanına gitmiş. Ne fark eder ki beyefendi demiş, çabanız boşuna, birazdan güneş çıkacak ve nasılsa binlercesi kuruyarak ölecek. Sizin geri attığınız birkaç tane neyi değiştirir? Bakın değerli hanımefendi demiş adam. Ve bir deniz yıldızını alıp kadıncağızın gözlerinin içine bakarak denize fırlatmış. İşte bunun için çok şey değişti. Başta sevgili arkadaşım Sermet Erkin olmak üzere bazı dostlarımın bana söylediklerine göre devlet tarafından ciddi adımlar atılmazsa, meclisten kararlar çıkarılmazsa ve çevre konusu hükümet programlarına alınmazsa bu çaba boşa. Peki hani önce eğitim diyorduk? Müzikli bir diya gösterisi eşliğinde dünyadan bazı örnekler içeren verdiğim bu konferanslarım da çevre eğitimimin etkin bir parçası değil mi? Leyla Tekül ile Güzel Çalışmalar ve Mert Ali Başarır'ın Bir Ultimatom. Leyla Tekül soylu bir ailenin üyesidir. Bilgilidir, zekidir, esprilidir, titizdir. Kendisiyle hayvan sevgisi ve çevre bilincini yaymak adına yüzlerce kez aynı sahneyi paylaşmaktan büyük mutluluk duydum. Güzel işler yaptık. Ben daha birinci heceyi telaffuz ederken cümlenin devamını tahmin ederdi. Son eşi gazeteci Mert Ali Başarır'dı. Yıllar öncesinden tanırım. Tango Sevenler Derneği'nin kuruluşundan. Bana sert bir üslupla artık Leyla'yı aramamam gerektiğini bildirdi ve küfretti. Yanlış bir adrese yanlış sözler haksızca söylendi. 3K projesi çerçevesinde turneler ve Füsun Önal. Füsun Önal ile tanışıklığımız yıllar öncesine rastlar. Ancak çok sık görüşemiyorduk. Ben ayrı, o ayrı okullarda çevre konferanslarına katılıyorduk. Füsun konferansları gel birlikte yapalım diye teklifte bulundu. Ve böylelikle 3K projesi doğdu. 3K eşittir konferans artı konser artı kitap imza. Müziğin evrenselliğini, çekiciliğini ve etkinliğini belki de dünyada ilk kez çevre adına kullanacaktık. Pimapim'in de o dönemdeki katkılarıyla bir bilim adamı, bir sanatçı ve bir piyanist sevgili Levent Gülsun'a sonsuz teşekkürler. 2 yıl boyunca bir yaz turnesinde sevgili Nasuh Marruki ve sanatçı Uğur Ünal da katıldı. Ağırlıklı olarak tatil beldelerinde belediyelerin katkılarıyla çay bahçeleri, amfiteyatrolar, meydanlar, marinalar ve kapalı salonlarda zaman zaman 5000 kişiye ulaşan topluluklara çevre bilinci aşılamaya çalıştık. Ve sanırım bu aktivitede başarılı olundu. Akçay, Ayvalık, Alaçatı, Kuşadası, Bodrum, Marmaris, Kıyıköy, Adapazarı, Altınova, Taşucu, Gölcük, Trabzon, Erdek, Çanakkale, Foça, Didim, Gökova, Kaş, Finike, Gazipaşa, Antalya, Alanya, Samsun ve Karadeniz Ereğlisi. Bu faaliyetlerin gerçekleştirildiği ilk hatırladığım beldeler. Lütfen eklere bakınız. Ben kendi konferans bölümümde izleyicilerden bu etkinlik süresince sigara içmemelerini ve bulundukları yere çöp atmamalarını rica ediyordum. Belediye temizlik yetkilileri diğer konserlere nazaran çöp oranında %60 gibi bir azalma olduğunu belirttiler. Füsun Önal ise etkili konuşma kabiliyeti, sahne hakimiyeti ve hareketli konser ile turnemizin temel taşıydı. Demek ki bu tip faaliyetler faydalı oluyormuş. Füsun Önal vejeteryandı. Belki onun da etkisiyle turnelerden sonra et yemeyi çok azalttım. Alaçatı'da konferans ve sonrası. İlk gezi kitabımın ön sözünü yazan değerli azinesini kaybettiğimiz Alaçatı'da gerçekleşen aktivitemiz bittikten sonra beldenin çay bahçesinin zeminin çok sayıda kağıt, naylon, poşet ve pet şişeleriyle kaplı olduğunu gördük. Füsun, ben ve bize yardım eden ufak bir kız çocuğu bunları toplamaya başladık. Bir masada kızlı erkekli bir grup genç oturmuş, gitar çalıyorlardı. Yardımcı olmalarını söylememize rağmen hiç aldırmadılar. Sonra herkes bize ne der? Biz atarız, çöpçü de toplar diye düşündüler herhalde. Bu arada elma satın almak için bir manava girdim. Elma değerli hocamız Profesör Doktor Kemal Erguvanlı gibi benim de vazgeçilmez bir parçam olmuştu. Dükkanın sahibi kapının önünde iskemlesine oturmuş ayak tırnaklarıyla oynuyordu. Hemen yanında ise bir çöp yığını vardı. Biz buraya işte bu manzaraları sona erdirmek ümidiyle geldik. Bunları toplarsanız sevinirim dedim. Cevabı bıçak gibi keskindi. Atan piler toplasın. Şok oldum. Sesimi çıkaramadım. Ama üzüntüden kahroldum. Bu tatsız gelişmelerden sonra dönemin Alaçatı Belediye Başkanı Remzi Bey hepimizi sakız ağaçlarının altında akşam yemeğine götürdü. Elbette moralimiz bozuk. Bu arada dişi ağrıyan sevgili piyanistimiz Levent aktivitenin gerçekleştirildiği meydandaki eczaneye kadar gidip geri dönmüştü. Heyecan içinde yanımıza geldi. Meğer 10 kişi birlikte çöpleri topluyormuş. Yararlı olmanın verdiği iç rahatlığı ile bir sonraki gideceğimiz yere hareket ettik. Türkiye bir futbol cumhuriyeti mi? Futbolu uğruna harcadığımız zaman para ve ilginin %15'ini çevre ve insan sağlığı için harcasak kim bilir ne büyük başarılar elde ederdik diye düşünürüm ve bunu konferanslarımda dile getiririm. Ben daha lise öğrencisiyken sevgili Zeki Müren futbol için benim düşüncelerim doğrultusunda sözler söylediğinde hemen "Zaten o erkek değil ki, futboldan ne anlar?" dediler. Aslında çok zeki ve ileriye gören bir insandı ve bu tür eleştirileri hak etmiyordu. Portekiz'in ünlü diktatörü Salazar hastalanıp görevden alınınca başarısının sırrı olan 3F formülünü şöyle açıklamış. Eğer futbol, fado, Portekiz'in ağıt şeklindeki müziği ve Fatima, kilise olmasaydı ve buna ek olarak Portekiz halkı da bu kadar saf olmasaydı Aptal diyemedim. Bunca sene Portekiz'i kesinlikle yönetemezdim. Yüksek sesle şöyle bir düşünelim efendim. 3F formülünü ülkemize uyarlarsak bu futbol arabesk, müzik ve din istismarı olmuyor mu? Konferans sonrasında öğrencilerimden birini çağırıp futbol adına bir ufak analiz yapıyorum. Futbol maçına gidiyor musun? Yanıt evet. Evinden örneğin Ali Samiyen stadına gitmen için geçen süre ne kadar? Yanıt 1 veya 2 saat. Stadyuma girerken bir ücret ödüyor musun? Yanıt yine evet. Stadyumlarda aşırı bir hava kirliliği var. Normal hava kirliliği. Egzoz gazları, içilen sigaralar, nefes, yakılan çöpler, Bengala taşları ve bunlar siz seyircileri zehirliyor. Maç başlıyor ve 90 dakika sonra bitiyor. Sonuçta acaba herkes mutlu oluyor mu? Yanıt hayır. Maç çıkışı bir kez daha yoğun trafikte kalp zehirleniyorsunuz. Sevinenler sokağa doluşup gürültü yapıp yolları tıkıyor. Zaman zaman sağa sola ateş edip insanları bile öldürüyorlar. Ve maçı kaybeden takımın taraftarı eve döndüğünde kızgınlıkla çocuklarını, kardeşlerini ve eşini dövebiliyorlar. Peki acaba bunların hepsi niçin, ne uğruna? Yanıtını artık biliyorum. Stres atmak. Efendim, insan tiyatro veya sinemaya giderek, müzik dinleyerek, bir hastasını ziyaret ederek veya kitap okuyarak da stres atamaz mı? Stres atmak için mutlaka hakemlerin cinsel tercihleri hakkındaki varsayımları haykırmak mı gerekiyor? Sonra o ünlü futbolcular, üstelik transferden aldıkları milyarlarca lira için vergi bile ödemeyen futbolcular, bir transfer ücreti bile benim 3000 yıllık birinci derecede maaşımı ceplerine indiren futbolcular. Acaba kaçı toplum için yararlı faaliyetlerde bulunmuştur? Yanlarında ünlü sanatçı veya mankenler olduğu halde yollarımızı tıkayan ve havamızı kirleten o koca jiplere binerek o anlamsız magazin dedikodu dolu televole gibi futbol programlarında şımarık şımarık konuşarak ve bildikleri şarkıları katlederek nereye varacaklar? Beşiktaşlı futbolcu Ertuğrul uzun yıllar yarı blokumuzda oturdu. Kendisine kaç kez çevre adına yapılan birkaç etkinliğe katılmasını rica ettim. Defalarca haber bıraktım. Bir cevap vermek zahmetinde bile bulunmadı. Elbette onun daha çok önemli işleri var. Şöhreti ve futbol hayatı bitince toplum adına yapacağı güzel çalışmalarla anılacağını anlamak için acaba neyi bekliyor? Örneğin inanıyorum ki bir İzzet Baysal ismi Bolu'da, bir Semiha Şakir İstanbul'da ve hatta her ikisi de tüm Türkiye'de bundan 2000 yıl sonra da aynı sevgi ve saygıyla hatırlanacaktır. Beni Türkiye'ye tanıtan Taksim olayı. O gece arabaya binerken başıma gelecekleri bana anlatsalardı buna asla inanamazdım. Arabada yalnızdım ve peşime selektör yapıp korna çalan çılgın bir taksi takıldı. Önce hastaneye yetişmek istiyor diye yol vermeye çalıştım. Ama içindeki dört gencin arabadan sarkarak bira şişelerini attıklarını ve avazları çıktığı kadar bağırdıklarını görünce vatandaşlık görevi gereğince yol vermeyip onları bir polise yakalatmaya karar verdim. Sıra servilere doğru birlikte ilerlerken yol arada bir tıkandığında arabadan sopalarla fırlıyorlardı. Bu arada arabanın kapılarını sıkıca kilitledim. Kimse de bana yardım etmedi. Ancak her seferinde yol açıldı ve kaçabildim. Bir polise de rastlayamayınca Beyoğlu'nun ara sokaklarından kaçmaya karar verdim. Direksiyon hakimiyeti iyidir. Önceden bildiğim ara sokaktaki bir park yerine kadar ulaştım. Arkamdan gelen yoktu. Park yerinde gece vakti bekçi yoktu ve aydınlatma ise yetersizdi. Sessizce park ettim ve tam dışarı çıkarken taksi birden önümde belirdi. Şoför hariç dördü birden üstüme saldırdılar. İçlerinden biri atkıyla ağzımı kapatıyor, bir diğeri iple ayaklarımı bağlamaya çalışıyordu. Bir ara bıçakları yere düştü ve ben de can havliyle bu bıçağı kaptım. ''Dikkat, bıçağı aldı!'' diye birbirlerini uyardılar. Zaten hatırladığım son sözcük bu oldu. Bayılmışım, gözümü Taksim Hastanesi'nde açtım. Kopan parmağım dikildi, başıma 13 dikiş atıldı. Elimde ve parmaklarımda çok sayıda kırık vardı. Olay yerel ve yabancı basında geniş yer aldı. İşte bazı başlıklar. Posta gazetesi, bu ders magandaların. Yeni Yüzyıl gazetesi, magandalara ödün yok. Zaman gazetesi, dayak hocaya hız verdi. Milliyet gazetesi, hocaya tebrik yağıyor. Sabah gazetesi, profesöre çevre dayağı. Radikal gazetesi, eşkıya hükümdar oldu. Hürriyet gazetesi, çevreci profesöre maganda dayağı. Hasan Pulur, kurallar dövülürken. Milliyet gazetesi, profesöre zorba saldırı. Akşam gazetesi, sargılı ders. Radikal gazetesi, Türkiye seninle övünüyor. 1997 yılında Kasım ayının sonuna doğru aptal bir kahraman gibi etrafta dolaşıyordum. Mısırcı, otoparkçı, simitçi bile başımdaki ve kolumdaki sargılardan beni tanıyıp sattıkları şeyler için benden para almıyordu. Bir akşam sinemaya gittim. Tüm salon beni alkışladı. Gözlerim yaşardı. Ama istemediğim ters bir tepki de olmuştu. Ben de çevre adına insanları hep uyarıyorum. Ancak Orhan Bey'in başına gelenleri duyunca artık vazgeçtim diyenlere çok üzüldüm. Çünkü ben bu tatsız olaydan sonra da aynı şekilde insanları uyarma görevine devam ettim. Ediyorum ve edeceğim. Bizler usanmadan uyardıkça onlar zamanla utanıp geri adım atacaklar. Başarmalıyız, başarmak zorundayız. Üniversite hayatı ve hakkımda açılan soruşturmalar. Çoğu zaman iş yerinizde faal ve başarılı olmak suçtur. Bu sanırım her sektör için geçerlidir. Eğer sabah gelip futbol sohbeti yapıp çay içip öğlenleri İskambil bile zaman geçirseniz, o zaman kimse sizin hakkınızda soruşturma açmaz. Ama 3 Türkçe ile bir İngilizce kitabının editörlüğünü yapmak, yüzlerce konferans vermek, panel yönetmek, televizyon ve radyo programları yönetip çeşitli programlara konuk olmak, yurt dışında 40'a yakın yabancı gazeteye ve televizyonlara haber olmak, gezi kitapları hazırlamak, fotoğraf sergileri açmak, herhalde bunlar suç olmamalı ve desteklenmeli diyorum. Efendim, bunları yapan kişi üniversitedeki görevini muhakkak ihmal eder. Şöhret peşindedir. Peki ya bu insan geceleri az uyuyorsa, herkesin televizyon seyrettiği zamanlarda çalışıyorsa, iyi bir organizasyon yeteneği varsa, titiz ise ve de hiçbir zaman üniversitedeki görevini ihmal etmemişse, olsun fark etmez. Gene de 6 sene dekanlık yapan ve sizi tanıyan bir hocanız sizin hakkınızda dekanlığının sona ereceği 2 ay içinde 10 adet soruşturma bile açabilir. Bu da bir dünya rekoru olmalı. Bir örnek vereyim mi? St. Ivan Üniversitesi'nin davetlisi olarak 2 günlüğüne konferans vermek üzere Sofya'ya davet edildiniz. 1,5 ay önce. St. Ivan Üniversitesi'nin rektörünün imzaladığı davetiye mektubu ile izin dilekçenizi dekanlara teslim ettiniz. Cevap verilmez. Hareketinize 3 gün kaldığında yeni bir dilekçenizi yazarsanız gene yanıt yok. Oysa ki dilekçe yasası çiğnenmektedir. Söz vermişsiniz, uçak biletleri gelmiş, mecburen hafta sonu yurt dışına çıktığınızı belirten bir yazıyla yola çıkıyorsunuz. Siz fakülteden ayrıldıktan bir saat sonra aylar önce verdiğiniz dilekçe üzerinde kırmızı kalemle yazılmış bir uygun bulunmadı ibaresiyle kapınızın altından atılır. Tahmin edeceğiniz gibi dönünce hakkınızdaki hemen yeni bir soruşturma daha açılır. Tüm dünya kütüphanelerinin ülkemiz adına raflarını süsleyen Cole adlı eserin bölümümüzün depolarında saklanması aynı şahıs tarafından yasaklandı. Oysa ki Dekan Bey'e ait 20 yıllık Tan gazeteleri yine belki 25 yıl önce fakülte kütüphanesinin getirdiği kitaplar da aynı depolarda durmaktadır. Devlet parasıyla alınan bu kitapları ısrarla çok arayan oldu. Maalesef kimse istifade edemedi ve orada yıllarca durdu. Kullanılmadan da eskidi. Günlerden bir gün Yeşilköy Havalimanı Polis Amirliğinden bir telefon geldi. Hocam, biz sizi tanır severiz. Sizin hakkınızda sınır kapılarına bir yazı ulaştı. Böyle bir yazı ancak kaçakçılar ve katiller için yazılır. Kim mi yazmış olabilir bu yazıyı? Tahmin ettiniz değil mi? Zaman zaman bilimsel çalışmalarımda bana yardımcı olan öğrencilerim oldu. Sayın dekanımız bunlardan Orhan Çavuşoğlu'na odasına çağırır ve bugün Orhan Bey kimlerle ne konuştu, ne yaptı diye sorguya çekermiş meğerse. Kendisi ancak mezun olduktan sonra bunları anlatabildi bana. Artık daha fazlasını yazmak istemiyorum. Zaten bu şahıs hakkında Sarıyer Savcılığında açtığım davadan çok sevdiğim ve saydığım İstanbul Teknik Üniversitesi camiasının yara almaması adına vazgeçmek zorunda kaldım. Dekanlığı bitti ya sonrası? Fakültede ve arkadaşlarımla geçirdiğim zaman ailemle ve evimde harcadığım zamandan daha fazla oldu.